dönüyoruz.
Geri dönüyoruzdan herkese merhaba. Vaat ettiğimiz gibi bu bölümümüzde soru cevap şeklinde ilerleyeceğiz. Önce bir kıymetli hocamı selamlayayım. Hocam merhaba. Sosyal medyada çok büyük bir infial yarattın geçtiğimiz günlerde. Bu talebelik çağlarında tuttuğun defterleri paylaşarak bir anda sosyal medyanın yıldızı oldun.
Vallahi ben de anlamadım. Yani
İnşallah başarıların daim olur diye niyaz ediyorum Allah'tan. Ben biliyorsun bunun başından beri delilik olduğunu düşünüyorum. Her zaman da böyle olduğunu sana söyledim. Zaten ben de Twitter'da öyle paylaştım. Deli diye paylaştım. Yani arkandan deli demiş gibi olmayayım. Onu da burada söylemiş olayım.
Yok sen yıllardır söylüyorsun hocam. Deli misin sen, bilgisayar varken ne diye elle yazı? Bunlar, ne bunlar diye.
Gerçi bilgisayardan daha düzgün yazmışsın. O da ayrı mesele de.
Bilgisayar hocam, hata yapabiliyor.
Hocam şimdi vaktimizi efektif kullanmak adına hemen ben biriken sorulardan güzellerinden, kolaylarından seçip sana yönelteceğim. Ama senden bir ricam var. Lütfen televizyondaki tartışma programlarının moderatörleri gibi. Hocam lütfen süremizi aşmayalım. Çok uzun uzadıya cevaplar vermektense soruyu soranı tatmin edecek düzeyde kısa bir cevapla geçiştirelim ve lütfen onu mümkünse okumalara yönlendirecek şeyler söyleyelim. Ne dersin? Başını sallıyorsun ama başını salladığının sesi tabii yayına yansımadığı
için. Tamam öyle yapalım. Her soru başına 2-2,5-3 dakika maksimum öyle.
O zaman kronometreyi başlıyorum hocam. Tamam, sorumuz Çağatay Tarhan'dan geliyor. Çağatay Tarhan bizim arkadaşımız aynı zamanda. Hatta önümüzdeki bölümlerde sürpriz konuklarımızdan biri olacak Çağatay. Çağatay Hocam'la evrim konuşacağız. Çağatay Hocam şöyle sormuş. Hristiyanlık nasıl oldu da geniş pagan inanışa sahip bir imparatorlukta resmi din olmayı başardı ve yayılabildi? Buyurun sohbete.
Evet, hemen geçilecek bir soru bu. Yani bu bir program sorusu. O yüzden şimdi buna cevap verdik mi şeyi aşarız.
Tamam.
Bu bir program sorusu yani.
Tamam. O zaman Çağatay Hocamızı 3 hayırla uğurluyoruz. Bir sonraki soruya geçiyorum hocam. Bu bizim açımızdan da taze bir soru. İbni Batuta seyahatnameleri gibi başka Arap seyyah kaydı yazısı var mıdır demiş Murat Şentürk.
Yani bu benim yanlışlıkla cevap verdim soru değil mi?
Evet.
Şimdi var elbette ama bu kadar eğlenceli var mı? Yani mesela İstari var, İbni Rüssah var, Ebu Dülef var. Ebu Dülef'in seyahatnamesi 10. yüzyıl İran'ı ile ilgili. Ama bunların en babası bence Mesudi. Onun Mürücül Zehebi var. Muazzam bir kitap. Yani ama Mesudi bunları tek tek gezmiş mi İbni Batuta gibi? Hakikaten bilmiyorum. Yoksa o da ravilerden mi topladı? Mesudi'nin Mürücül Zehebi özet metin olarak basılmıştı daha önceden. Fakat şimdi tam metin basılıyor. Yani daha 4. 5. ciltteler ama tamamlanacak. Ben de oradan takip ediyorum. Ankara Okulu basıyor. Yani bunların en iyisi gene de Mesudi derim. Ya ona bakılabilir. Ama dediğim gibi ya İbni Batuta gibi hep gezdiği yerlerimi anlatmış. Yoksa biraz da ravi derlemesi mi onu bilmiyorum ama bayağı gezdiğini biliyorum. Mesela Sassanilerden kalan kitapları falan kendi gözleriyle incelemiş. Demek ki İran'ı falan dolaşmış. Var ama en eğlenceli anlatım olarak gene de sanırım İbni Batuta ve İbni Fadlan'ı çoğu geçemiyor diye düşünüyorum.
O zaman bir sonraki soruyla devam ediyorum. 11 Eylül ve 15 Temmuz'u gördükten sonra 2. Dünya Savaşı ile ilgili şüphelerim arttı demiş Johan. Çünkü bu tarz olaylardan sonra bazı şeylerin seyri değişti. Ne düşünüyorsunuz? En azından 2. Dünya Savaşı ile ilgili yorumlarınızı bekliyorum. Daha az tehlikeli sanırım ama ondan da emin değilim demiş. Hocam biraz tehlikeli bir soru değil mi bu ya? Sanki böyle hani bu Holokost inkarcılığına doğru götüren bir şey var gibi sanki biraz.
Ya olabilir. O Garodi reddetmişti ya, o Fransız eski Marksist sonradan Müslüman olan Yahudi soykırım diye bir şey olmadı dedi. Sonra kitapları falan boykot edildi. Ama ben bunu okuduğumda onları düşünmedim. Ya daha çok hani 11 Eylül deyince hani o böyle aklıma gelen mesela bu Japonların benim bir türlü telaffuz edemedim şu İncil numarı var. Evet sen onu şey yap. İşte o haberliydi.
Ama biz yine senin dilinden de duymak isteriz.
Ya tabii canım, bir eğlenmen de lazım senin de canım. Pearl Harbor. İşte var olmayan telaffuzumla söyleyemedim Pearl Harbor baskını. İşte mesela o Amerikalıların haberi varmış zaten. Bilerek buna göz yummuşlar. Çünkü Japonya zaten bir bahane bulacaklardı savaşı ilan etmek için falan gibi anlatılar var. Almanların keza işte Polonya savaşını başlatmak için yaptıkları bir takım numaralar var. Benim aklıma biraz onlar geldi. Neden onlar geldi? Çünkü 11 Eylül'e başlıyor ya soru.
Hı hı.
Hani böyle danışıklı dövüşlü iki tarafında tamam yani baskın gibi gözüküyor ama 11 Eylül için de aynı şeyler söylenir. Tabii ben onları bilmiyorum. Oturup da 11 Eylül neydi, kimdi, Amerikan istihbaratı biliyor muydu, bilmiyor muydu? Onlar bizim zaten ilgilendiğimiz konular da değil o ayrıntılar. Ben ona benzettim yani. Hani öyle bir şey deniyor gibi geldi bana. Hani o açıdan tabii İkinci Dünya Savaşı bu tür şeylerle başlamadı. Başlayacaktı zaten. Klasik tarihçi şey yapayım. Hani diyormuş ya bazı şeylerde Töre Hoca bilmediği konuları yuvarlıyor galiba falan gibi. Yani bu klasik tarihçi cevabıdır. Zaten başlayacaktı. Ben biraz o tür provokasyonları düşündüm. Yani Holokost çok aklıma gelmedi açıkçası. Sen söyleyince aklıma geldi.
Hocam hayranlıkla İmre'denek dinlediğimizi ayrıca belirtmek isterim demiş Can Hocan. Podcast'iniz gerçekten hayatıma değer kattı. Bir de Türklerle ilgili bölüm gerçekten çok iyi olur. Sevgiyle, selamlarla. Bu aslında son bölümümüzde bunun işaretlerini vermiştik daha önce. Başka bir mecradan sanırım yine azarlanmıştık. Neden Türklerle ilgili bölüm yapmıyorsunuz diye.
Çünkü biz Ön Asya Arkeolojisi mezunuyuz. Ve uzmanlık alanımız yani öğrencilikten beri çalıştığımız alan. Hadi üzerine ben bir de klasik okudum. Neyse. Ön Asya Havzası, Doğu Akdeniz bölgesi. Yani en fazla işte ne diyelim işte Hititler, Sümerler gibi somutlayalım. İşte Batı İran falan, Anadolu, Küçük Asya, hadi biraz Girit falan. Yani bizim gördüğümüz dersler Kuzey Suriye gibi. Yani bu bizim böyle politik bir tercihimiz ya da ne bileyim kendi ilgi alanımızın o yana bu yana kaymasından çok formasyonumuz, gençliğimizden beri biriktirdiğimiz bilgiyle de ilgili bir konu. Ama mesela bizim üniversitede ben 9 Eylül Üniversitesi'nde bir dönem Semih Güner'i hocayla çalışmıştım. Semih Güner'i Orta Asya uzmanıdır. Orta Asya arkeolojisi. Ve her yıl Moğolistan'a gider, Hakazya'ya gider, işte Tuva Cumhuriyeti'ne, Altay Cumhuriyeti'ne gider. Oralarda çalışır. Değerli öğrenciler de yetiştiriyor. Yani yeni yeni bu da başladı artık. Çünkü bizim yetişme dönemimiz daha Doğu bloğunun yeni çöktüğü dönemlerde pek giden gelen yoktu biliyorsun. Yani o bir demir perde arkasında kalıyordu Türk dünyasının ana bölgeleri. O yüzden yani bizim arkeoloji gelişimimizde hocalarımızın birikimi, bize öğretilenler, bizim gördüğümüz dersler yani bunu şey olarak söylüyorum bir eksiklik olarak yorumlanabilir tabii ama bizim branşımız ve eğitim alanımız bu yani. Ön Asya arkeolojisi, protohistorya çıkışlı olduğumuz için.
Ve hocam kısmen ama de, sadece branşımız dahilinde de konuşmuyoruz herhalde. Yani
ya muhakkak ama hani daha hakim olduğumuz bölgeler bu bölgeler. Doğu Akdeniz coğrafyası. Yani o eksiklik olduğunu söyledim zaten. Yani şimdi tabii ki o alanları da iyi bilmek lazım. Ben mesela bir ara Özbekistan'a gittim. Bir ay kadar kaldık. Çünkü ben de kendimi o alanda eksik hissediyorum. Mesela Mavera-ün-Nehir uygarlıklarını tanımıyoruz biz. Orada Fergana Vadisi var, Zerefşan var. Çok eski medeniyetler var işte. Eski Merv, Margiana bölgesi falan. Onlar Mezopotamya'lı denk medeniyetler. Ama daha yeni yeni yani bizim için de yeni yani. Hani biz de öğrendikçe bunu aktarabiliyoruz. O
hocam
eleştiri...
ben bu soruda yanlış anlamasan sadece arkeolojiye dair bir şey almıyorum. Yani burada kastedilen şeyin ki ek sözlükteki eleştirinin de biraz şeyle alakalı olduğunu düşünüyorum. Yani Türklerin tarihi yani işte ne bileyim Göktürkler, Uygurlar, Oğuzlar, oradaki bir takım başka topluluklar, boylar, onlar işte Avrupa'ya gidenler, Asya içlerine dağılanlar, Anadolu'ya gelenler bilmem ne. Türkler hakkında pek konuşmadık gibi bir eleştiri alıyorum ben buradan. Genel olarak, genel Türk tarihi açısından bu eleştiri çok haklı bir eleştiri. Ama cevabı yani bunun mazereti bence senin söylediği şey değil. Sıra gelmedi bence.
Yo ben samimi olarak şey demek istedim canım. Yani mesela şöyle anlaşılmasa hani Türk tarihi hakkında çok bilgi sahibi biri fakat işte sıra gelmediği için ya da işte aklına gelmediği için şu an ben yani bu konuda çok uzman değilim ya yani, onu söyleyeyim. Orta Asya tarihi açısından mesela bir dinleyicilerde evet budur denebilecek kadar hakim değilim o bölgenin tarihi ve kültürüne. Ama tabii eğer tartışacağımız Türk tarihi Selçuklular, Osmanlılar yani gene kendi coğrafyamızdaki Türkler ya da hakeza ben biraz Hindistan'dakileri de işte biliyorum o taraflara gidip gelme Afganistan falan muhabbetleri var ya o Babürleri falan da daha iyi biliyorum şeylerden Orta Asya'dakilere göre. Hani buradaki konu bu. biraz uzmanlık alanları yoğunlaştığımız bölgelerle ilgili ama kastedilen şey Ön Asya'daki Türk mirası falansa haklılar. İşte ona sıra gelmedi, doğru. Yani ben yıllarca Selçuklular, Osmanlılar tarihi anlattım. Bu coğrafyayla bağlantılı olduğu için. Hani öyle cevap vermiş olalım. O eleştiri haklı, doğru bir eleştiri.
Bence de.
Yani ama onun sebebi hani biraz benim de geç zamanlarda o alanlara böyle ilgilenmeye ve yoğunlaşmaya başlamam diyebilirim yani. Kendi açımdan söylüyorum. Mesela sen benden bu konuda daha bilgilisin. Çünkü Türkçenin kökenleri, evrimi vesaire ile ilgili bir sürü yazılar yazdın. Türkiye'yi
bir de ben seviyorum hocam ya. Asya Türklerini yani daha böyle kök, daha eski Türkleri seviyorum yani. Onlarla ilgili okumayı seviyorum.
Ya işte ben biraz böyle Doğu Akdeniz, Ön Asya çelik aldığım için, sınırlı kaldığım için o eksiklik doğuyor.
Yoksa ben mi gizli ülkücüyüm hocam?
Olabilir yani, belki kazıdığın zaman altından neler çıkacağı belli olmaz, doğru.
Hocam Ahmet Can Balkır der ki, Türkiye'de kazılması veya mevcut kazıların genişletilmesi gerektiğini düşündüğünüz bir yer var mı? Not, iyi ki varsınız.
Valla bu konuda şu var, Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait yerleşimlerle ilgili çok yeni arkeoloji devreye girdi. Osmanlı arkeoloji bölümleri daha bebeklik aşamalarında kuruldu bir iki üniversitede ama çok yeni yeni bu işlere giriyorlar. Yani Türkiye'de aslında klasik dönemin, yani Helenistik dönemdeki arkeolojinin çok bir eksiği yok. Herhalde dünya standartlarındadır. Burada eksik olan biraz Orta Çağ ve sonrasıyla ilgili arkeolojik katmanlar. Onlar biraz zayıf. Çünkü o konuyla işte sanat tarihi bölümleri genelde ilgilendiği için arkeoloji de fazla o bölümlere yaklaşmadığı için, yani bu dönemlere. Orada bir eksiklik var. Bir de ne diyelim, bu daha çok ortaya çıkarılacak herhalde Doğu Anadolu'da demir çağlar falan çok keşfedilmedi. Böyle eksiklikler var. Ama genel olarak hani bana sorsan bir de Bizans eksiği var. Yani Bizans kazıları da Türkiye'de şu an daha yeni yeni ortaya çıkmaya başlıyor. Evet, temel eksiklikler bunlar ama nokta yer söyleyemem yani. İşte şuradaki kazı işte eksik kaldı anlamında değil, dönemsel olarak böyle eksiklikler var.
Alright hocam. Özgür Öztürk'ün sorusuna geçiyorum. Bu Romalılar diyor, antik Yunanlar, antik Mısırlılar vesaire hangi takvimi kullanıyordu? Yani sallıyorum, milattan önce 45 diye bir yılları yoktu onların, değil mi diyor. Milat kavramı çok sonradan icat edilmiş bir şey olmalı. Teşekkürler, olumsuz yorumlara lütfen kulak asmayın, takipteyiz diyor, burayı bana diyor. Nedir hocam cevabı?
Şimdi milat kavramı hep var da yani miladı sıfır olarak kabul etmemiz yeni bir şey diyelim ona. Çünkü neticede işte peygamberin hicreti de bir milat. Yani birinci yıl olarak kabul edilen takvimde 622'ye tekabül eden. Şimdi
hocam küçük bir yanlış anlaşmayı düzeltelim ama milat demeyelim, ona bir sıfır noktası diyelim istersen.
Tamam, sıfır noktası dersek daha rahat anlaşılacak o zaman.
Evet, yani milat çünkü biliyorsun doğum demektir.
Evet, o zaman otomatik olarak İsa'ya doğru, referans
evet,
vermiş
evet.
oluruz.
Yani İsa'nın doğumu kastedildiği için.
Yani onların miladı denirken de biraz yanlış bir terim.
Evet, alıyor. Gerçi şey hani bu yani Galatı meşru denen cinsten bir kullanım artık. Hani kimse yadırgamaz böyle bir şeyden miydi? Hani oraya da öyle bir küçük bir açıklama koyalım.
Ya şimdi Romalıların başlangıcı milattan önce diyeyim 753, yani Roma kentinin mitolojiye göre kurulduğu yıl. Yani Romus ve Remus'un Rom. Onlar onu baz alıyorlardı. Hani onlar onu o zaman yani milat olarak onu kabul ediyorlardı diyeceğiz. Yanlış kullanımda. Hı hı. Yani onların sıfır
kullan
da değil.
Kullanma hocam. Senden kıymetli mi? Yanlış kullan ya. Yanlış yapışır kullan. Gitsin ya.
Sıfır da değil bu arada. Tabii sıfırı bilmiyorlar.
Bir tabii.
Bir kabul ediyorlar onu. Ya yani aslında sıfır kabul etmesi lazım. Çünkü sıfırı bilmedikleri için. Yani Romalıların biri bugün bizim milattan önce 753 dediğimiz tarih. Yani Roma kentinin efsanevi kuruluş yıl dönümüydü. Hı hı. Onlar ona göre sayıyorlardı. Mesela şimdi kafadan hesap yapıyorum. Milattan önce 100'de doğmuş Kaiser, yani Sezar. O zaman ne oluyor? 753, 100 eksiltirsek. O zaman Kaiser kendi takviminde 653 yılında doğmuş oluyor. Değil mi? Yanlış evet. yapmadım yani hesap.
Evet evet.
Yani Kaiser'ın doğumu kendi takvimlerinde, Romalıların kendi takvimlerinde 653 yılına tekabül ediyor. Biz zaten o sayede şeyi bulabiliyoruz. Ha şehrin şey der ya onlar. Titus Livius'ta var. Şehrin kuruluşundan itibaren der ya onun mesela tarih kitabının adı da öyledir yani. Şehrin kuruluşundan itibaren mesela şehrin
kuruluşu. Hocam ad urba Conduita mıydı?
Öyle bir şeydi o. Şimdi toparlayamadım Latincesini. Hatırlayamadım. Yani Romalıların takvimi şu. Şehrin kuruluşundan 200 yıl sonra. Şehrin kuruluşundan 400 yıl sonra. Yani onların referansı bu. Yunanlar için ise Helenistik dönemde İskender takvimi var. Onlar da İskender'in ya tahta çıkışını ya da Asya seferine başlamasını milat olarak kabul ediyorlar. Seleukos takvimi uzun süre kullanılıyor. Yani Bizans falan da kullanmış bir dönem yani. Yani onların farklı dönemlerde farklı milatları var diyelim.
Hocam Yahudilerde de biliyorsun şeydir. Zannedersem milattan önce 4004 yılında dünyanın yaratıldığına inan. Yani aslında teknik olarak buna inanmıyorlar ama bunu asırlar sonra bir İrlandalı zannederim din adamı.
Aşır diye bir aşır değil mi? Uşer nasıl aşır, okunur? Aşır. Bir rahip 1600'lerde
hesaplıyor. 4004 yılında mı yaratıldığını düşünüyor yoksa 4004 yıl önce milattan?
Milattan önce 4004'te dünya insan yaratıldı diyor. Dünya tamam. Yaratıldı diyor.
Bunun dışında şöyle şeyler de var tabii hocam. Mesela Kuzey Kore'de kullanılan bir Cüce takvimi var biliyor musun onu?
Yok.
Şu an 103.
Kuzey
yılında
Kore mı? Senin biliyorsun eskiden beri. Çok
hocam bir Kuzey sevdim. Kore bölümü yapalım ya.
Yani tamam ama işte benim biraz bakmam lazım. Ne? Çünkü benim
olsun,
Kuzey Kore
şeyden
bilgim,
falan bahsedersin.
Televizyonlardaki antikomünist belgesellerden başka bir şey izlemedim yani. Hani bir şey
yok şeyleri falan konuşuruz ya. İşte Sovyetlerle ilişkilerini, Çin'le ilişkilerini, işte o aradaki sürtüşmede nerede kaldıklarını bilmem neleri falan konuşuruz. İşte Japonya'yla savaşını falan filan.
Ya gene bak Pasifik şeyine bakarız. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonrasına bakarız.
Aa yok bak. Özellikle Kuzey Kore bölümü.
Ha, Kuzey Kore olacak. Tamam. İlla
hocam,
Kuzey Kore.
Orada da kullanılan bir takvim var. Şu an kaçıncı yıldalar bilmiyorum. 104 mi 107 mi öyle bir şey. O da Kore'nin kurucu lideri Kim Il-sung'un doğumundan başlıyor. Juche'de Kim Il-sung'un teorize ettiği biraz Budizm, biraz komünizm, işte biraz işte bilmem ne falan filan böyle bir sürü şeyden uydurmasyon bir ideoloji ve şey Kore'nin resmi ideolojisi olması yanı sıra Kore'de neredeyse bir din ve işte bu dinin tanrısı da Kim Il-sung sayıldığı için tarihleri öyle atıyorlar bayağı hani Juche takvimi kullanarak atıyor. Normal kendi aylarını yine miladi işte bu Gregorian şeyle kullanıyorlar ama milatları tırnak içinde söyleyeyim Kim Il-sung'un miladı yani onun
milad dedin doğumu mu?
Doğumu.
O zaman doğrudan milat. Tırnak içinde
Evet. Aslında miladi bir takvim kullanıyorlar.
Bayağı miladiymiş. Yani.
Hocam bir soru daha. Natyu geçişti soruyor. Eski komünist arkeoloji konusunda çok güzel yorumlarda bulundunuz. SSCB ve diğer ülkelerdeki çalışmalardan bahsettiniz ama güncel olarak komünist arkeoloji ne durumda? Eğer güncel ve parlak isimler veya gruplar var mı? Eğer varsa söyler misiniz? Dendiğini varsayıyorum bu ifadeden. Komünist arkeolojinin güncel durumunu sizden dinlemek isterim diyor. Burada kastedilen siz sensin bence. Buyur hocam.
Vallahi şimdi komünist partiler tarafından yönetilen dünyada yani ciddi alınacak ülke Çin kaldı bu anlamda. Orada da
ciddi alınacak.
Yani başarılı bir arkeoloji çalışma alanı var. Yani onlar da bazı krizler yaşadılar kültür devrimden. Hani geçmişi tümden mi silelim, sahiplenelim mi diye. Ama o şeyi atlattılar ve şu an...
Hocam Türk piramitlerini niye saklıyor bu Çinliler?
Ya onları buluyorlar, dünyaya söylemiyorlar ya da yorumlarını değiştiriyorlar. Hani ne diyeyim, Türklerin değil bizim diyorlardır vesaire. Yoksa faaliyet olarak o işte devlet şeyin arkasında ama tabii ideolojik bir arkeoloji olduğu için neticede hani bunlar Türk piramidi diyecek bir yönetim yok Çin'de. Onun için senin oraya devreye girip bunlar Türk piramidi diye biraz kendini yorman lazım. Yani hem adam bulacak, masrafları o yapacak. Yani hem de sahiplenmeyecek. O tabii biraz zor. Yani orası var. Yani ama onlar ideolojik olarak yani tam Marksist bir arkeoloji var mı Çin'de şu an onu bilmiyorum. Marksist arkeoloji kastediyorsa hani soruyu soran arkadaş. Onun daha canlı olduğu ülke Amerika. Bir dönem Fransa'ydı. Fransa'da da artık o eski işte Maurice Godelier falan vardı ya antropologlar. Bu şey de orada da bitti gibi Fransa ama Amerika'da daha canlı yani oraya bakabilir. Marksist arkeoloji ne durumda? En canlı olduğu ülke Amerika. İşte orada hayatta galiba hala Marvin Harris bu inekler, domuzlar, cadılar, yamyamlar falan da bir sürü kitabı vardır. Fakat hani oradaki Amerika'daki Marksist arkeolojide eleştirir fazla materyalist olması. Yani bu uzun bir konu tam yani tam gerçek bir Marksizmi değil de Fransız materyalizmi, yani kaba materyalizmi temsil ettiklerini söylüyorlar. Ben bir şey yapabilirim eğer bu konuya meraklıysa arkadaş. Biz bir dergi grubuyla çalıştık bunu. Bir dönem mesela kimler varmış ben de oradan bakayım. Daha Randall McGuire var. Bu konularla çok ilgili bir, yani sürekli Marksist arkeolojinin gelişimini takip eden, yani onun kitaplarına bakabilir. Randall McGuire'ın. İşte o, onun makalelerinin kaynakçalarına bile baksa tüm dünyada kim ne yapıyormuş takip edebilir. Mesela Meksika'da, Latin Amerika'da birçok kendini Marksist olarak tanımlayan arkeolog ve antropolog var. Bunların çalışmaları devam ediyor. Ama 70'lerdeki kadar tabii ses getiren ve hakim konuda değiller. Amerika hariç. Amerika'da hala etkili bir Marksist arkeoloji var diyelim. Daha ayrıntılara girmek bir şeyi aşar yani bu programı.
Hocam, Özenç nedir şu Çavuşescu meselesi diye sormuş.
Valla Çavuşescu meselesinin yaratıcısı aslında sensin. O bana değil sana sorulmalı. Çünkü ama ben şöyle söyleyeyim. Çavuşescu bir ruh, bir duygu. Yani dünyanın her yerinde, her zaman, her köşede karşımıza çıkabilen belli bir yapısallık diyelim. Bugün adı Çavuşescu olur. İşte bir dönem adı Justinianus olur. Sonra adı bilmem falan filan olur. Yani burada herhalde o Çavuşescu benim anladım yani. Benim bu programdan, bu podcast'ten anladım. O Çavuşescu öyle bir şey yani. Hani somutluğun ötesinde
Koçero, bir... Koçero bir oyundur, oynanır oynanır bitmez hocam.
Yani onun gibi bir şey. Çünkü onu dinlerken ister aklınıza Doğu Avrupa'da sosyalizm adına yapılmış bazı absürtlükler gelsin. İster bugün Türkiye'de yaşanan kimi absürtlükler gelsin. Biraz da size kalmış yani. Bu biraz da ne bileyim. Yani bu programın bu budur, şu da şudur, bu da budur. Ona göre öğrenin de gelin tarzında bir program değil bu. Biraz da artık dinleyenin hayal gücüne, kendi keyfine bazı konuları bırakan filmler vardır ya. Hani geçen izledim öyle bir film. Bir kurt çocuğu ısırıyor. Çocuk değişiyor ve kan içmeye başlıyor. Ama film şunu vermiyor sana. Yani bu çocuk vampir mi oldu yoksa sadece bir işte hemoglobin bilmem kaç hastalığına mı yakalandı diye sana bırakıyor onu. Çok da güzel yapmış böyle yapmakla. Bu da bunun gibi bir şey. Sen ne dersin? Yani bu işin daha çok telif yaratıcısı olarak.
Hocam aynen söylediklerine birebir katılıyorum. Yani üzerine söyleyecek tek bir kelimem daha yok. Devam ediyorum hocam. Erdoğan Ceren'den geliyor bir sonraki soru. Ahmet Osman'ın diyor. Ahmet Osman şu Mısırlı bir yazar vardı İngiltere'de. Yaşıyor mu hala bilmiyorum da. Ahmet Osman'ın Akhenaton'un gerçek Musa olduğu yolundaki iddiaları hakkında neler düşünüyorsunuz demiş ama bu iddialar zaten Ahmet Osman'ın değil Freud'un iddiaları.
Ben de onu diyecektim de Ahmet Osman hani kaç yaşında bilmiyorum bizim yaşayan bir yazar değil mi Ahmet Osman?
Vallahi hocam herhalde 80 vardır diye tahmin ediyorum. Yaşıyorsa tabii bilmiyorum.
Da yani evet o da eski. Yani şöyle tabii şeye kadar iniyor. Freud'a kadar iniyor konu. Freud'un Musa ve Tek Tanrıcılık adlı bir kitabı var. Sanırım tam böyle Avusturya'dan kaçarken falan basılmış. Kaçtığı yıl mı ne? Bu mili milimine kurtuluyor ya Nazilerden. Hı hı hı. 1933'te galiba Avusturya ilhak edildi Almanya tarafından. Bu da bir sene önce mi bir ay önce mi ne kaçmış Avusturya'dan? O dönemde yazıyor. O dönemde ya o doğrudan Akhenaton demiyor Musa da. Musa Akhenaton'un bir rahibiydi diyor. Hı. Musa Mısırlıydı diyor. Bunu konuşmuştuk sanırım seninle biraz.
Evet.
Mısır mevzusunda. Ama yani söylediklerinden bir rahibi değil, Akhenaton'un kendisidir anlamı da çıkabilir. Kendisi öyle demese de. Hı hı hı. Bu eskiden beri söylenilir. Freud'un güçlü bir kitabıdır. Hani ne alaka yani Freud arkeolog değil, eski yazı uzmanı değil, eski çağ tarihi uzmanı değil falan denebilir ama öyle değil yani. O bayağı kuvvetli bir, ben okudum onu. Buralarda hatta yanımda duruyor kitap. Yani öyle eskiden beri var olan kuvvetli bir iddiadır. Ve bayağı da mantıklı şeyleri var. Dayanakları var yani birbirine bağlayan iki geleneği. Bunu iki şeyi söylemiştik galiba. Bir Musa adının Moses olarak aslında Mısırca bir isim olması. Bir de Mısırlıların tam da Akhenaton devrinde imparatorlarına yani hükümdarlarına Firavun ya yani Faraoh demeye başlamaları. Çünkü daha önceden Neeb diyorlardı demiştik. Bunları bir programda konuştuk diye hatırlıyorum.
Hocam peace demiş ki teşekkürler her bölüm ayrı güzel. Biz de teşekkür ederiz dinleyen herkese. Gökçin'den geliyor bir sonraki soru. Meşrutiyetten soru değilmiş. Meşrutiyetlerden başlayarak Türkiye yakın tarihi bölümü yapsanız ne güzel olur demiş. Katılıyorum. Bir de Birinci Dünya Savaşı bölümü gelse tadından yenmez vallahi demiş. Bence de Gökçin. Bence de yenmez vallahi. Sen ne diyorsun hocam?
Olur mu? Ben yani bir 8-10 yıl galiba hem dershanelerde hem de kamu okullarında Türk siyasi tarih dersi verdim. Yani o yüzden belki de biraz uzak kalmak için bir 2 sene 3 senedir yani bu programı yaparken ya onları sonraya bırakamadık çünkü artık o...
O zaman sıradaki soru tam sana göre.
Ya 1000 öğrenciyi sınav yapıyordum yani artık bıkmıştım ya o konular biraz. Özleyeyim
hocam,
yani onları.
Soruyu soran Kapıcılar Kralı'ndaki meraklı teyze diyor ki Luvi ve Likya halkları hakkında bölüm olacak mı? Bir de kuraklık gibi doğal afetler ve Akdeniz Karanlık Çağı arasındaki bağlantı nasıldı? Teşekkürler. Yine iki bölüm konusu vererek uzaklaşmış.
Evet, o Akdeniz'in önemli bir karanlık çağı Dorlar'ın gelişiyle M.Ö. 1200'lere doğru başlıyor. 800'lere kadar devam ediyor. Biz bunu arkeolojide işte kavimler göçü, toplulukların deniz kavimleri vesairelerin akınlarıyla açıklardık ama yeni iklim bilimciler bunları biraz o mini buzul çağları, dünyada soğuma ve ısınma periyotlarıyla açıklıyorlar. İyi de yapıyorlar. Yani arkeologların fark edemedikleri bilgileri veriyorlar. Evet yani o çünkü aynı olay orada olurken mesela Roma'nın çöküş dönemiyle Çin'in Han Hanedanlığı'nın dağılış dönemi çakışıyor. Bu kadar da yani tesadüf olamaz denilerek bu artık iklimle açıklanıyor ve mantıklı da. Tabii o bizim alanımızı aşıyor. Biz de takip etmeye çalışıyoruz yani bu ilişkiyi.
Hocam özür dilerim. Atay Uzcu diyor ki Türkiye'de akademinin geldiği içler acısı durumu göz önünde bulundurarak yakın tarihte Türkiye toplumu nerede görüyorsunuz? Bilimsel yöntemden uzaklaştıkça toplum olarak ilkelleşeceğimizi düşünüyor musunuz? Akademisyen olan sensin hocam. Sen cevap vereceksin.
Yani akademinin çürümesi tabii toplumsal çürümeyle eş değer bir şey. Yani birbirlerini besliyorlar. Ama yani nereye doğru gider falan onları tabii bilemiyoruz. Biz geçmiş hakkında konuşuyoruz. O konunun meraklısı ya da uzmanıyız. Yani geleceğe nasıl evrilir falan onları tabii kestirmemiz mümkün değil. Yani o konuda söyleyecek çok bir şeyim yok. Yani bu uzun bir konu. Tabii ki akademinin çöküşü topluma da çok olumsuz olarak yansıyor. Yani mesela sana geçen hafta anlattım ya bir ortaokula gittim. Çocuk şeyi okuyamadı. Saati okuyamadı yani. Orta 2'deki bir öğrenci. Ya onu çeyrek
dijital
geçiyordu
olmadığı
saat.
Için.
Evet, onu çeyrek geçiyordu saat. Saat kaç diye sordular. Nöbetçi yani şey deftere yazacak. Baktı. Ben de dedim hani gözlük mü kullanıyor acaba hani? Dedim baktım okuyamıyor yani saati. Onu çeyrek geçiyor diyemedi. Daha doğrusu onu çeyrek geçiyor dediğimde de onu 25 geçiyor mu dedi. Çünkü çeyreği 25 olarak düşünüyordu. Yani çeyreğin 1/4 olduğunu ve koşullara göre 15 olabileceğini, 25 olabileceğini de bilmiyordu. Bu ortaokul ve iyi bir ortaokuldu bu. Seçkin bir ortaokuldu yani. Yani durum böyle yani.
Hocam Kapıcılar Kralı'ndaki meraklı teyze durur mu? Bir soru daha yapıştırmış. Diyor ki Zeus'un Karya bölgesinde çift başlı balta ile temsil edilmesi ataerkil ve anaerkil kültürü kaynaştırmak için olmuş olabilir mi? Herkül'ün Amazon kraliçesini bu balta ile öldürmesi, baltanın Karya'da Zeus'un eline tutuşturulması hakkında ne düşünüyorsunuz?
Sürpriz bir soru oldu. Bunu ilk defa yani ben baktım birkaç soru bu yoktu. Şimdi o çift taraflı balta dedi. Labris diyoruz biz ona. Antik adı o. Kutsal bir baltadır. Bildiğim yerden çıktı, iyi oldu. İlk defa bu Girit'te falan görüyoruz şeylerde. Minos kültüründe var o balta. Bu arada bu baltanın Osmanlıcası da bilirsin, teberdir.
Hı hı.
Hatta şey derler yani, bu Dionysos'un da simgesidir. Yani sadece Zeus onu bunu o baltayla öldürmez. Yunan mitolojisindeki bütün ikonografiye şeye baktığımız zaman neredeyse herkes birbirini bu baltayla öldürüyor. Geçenlerde hatta bir tanesini gördüm. Bu Orestes... Agamemnon'un oğlu Orestes annesini bu baltayla öldürüyor. Annesinin sevgilisi olan, kendisinin amcası olan onların hayat hikayesi biliyorsun biraz Müge Anlı programı gibidir. Yani böyle şeydir. Aegeistos'u da bu baltayla öldürüyor. Yani o balta herhalde bu tür önemli olaylarda yani öldürme sahnelerinde de kurban sahnelerinde karşımıza çıkan bir balta. Kutsal bir şey, silah. Aynı silahın Bektaşilerde de Postniçlerin falan yanında durduğunu görüyoruz. Tekkelerde o balta şeye asılı dururdu. Bektaşi dergahlarında. Ama bu bir aynı coğrafyanın bir kültürel devamlılığı mıdır? Bir tesadüf müdür? Tabii çok tesadüf olması mümkün değil. Çünkü aynı coğrafyadan o gelenek devam ediyor. Fakat ataerkilliği mi temsil ediyor? O konuda bir şey bilmiyorum. Onu söyleyemeyeceğim. Yani hani dinsel bir karşılığı var ve hep olmuş. Selçuklu ve Osmanlı'da da devam etmiş. Ama ataerkillikle olan bağlantısını şey yapamadım. Fakat Orestes'in annesini de bu baltayla öldürmesi belki de tıpkı ya aynen o dinleyicinin sorduğu soruyu çağrıştıracak şekilde böyle bir bağ kurulabilmesine neden olabilir.
Hocam Can V diyor ki Kapıdağ Yarımadası hakkında bir bölüm gelir mi?
Vallahi gelir çünkü Kapıdağ bir bölüm olacak kadar zengin bir yer biliyorsun. Mesela Argo destanını anlatırız. Yason'un altın postu arayışını, Karadeniz'e açılmasını yani Yunan mitolojisinin bütün büyük kahramanları, demin adı geçen Herakles falan. Buraya gelmiş yani Kapıdağ'a gelmişler mitlerde ve Kral Kızikos'la karşılaşmışlar falan. Sonra Bizans döneminde de Araplar İstanbul'u, Konstantinye'yi fethetmeye geldikleri zaman Kapıdağ'da yazlamışlar. Yani 7 sene boyunca Kapıdağ'da kalmışlar. Her işte böyle baharda kuşatmaya gidiyorlar donanmayla. Kışı şeyde geçiriyorlar, Kapıdağ'da geçiriyorlar. Yani çok fazla tarihsel anlatısı var yani koskoca bir Kızikos kenti. Hadrianus'un buraya gelişi. Yani bir Kapıdağ bölümü olur yani. Hani ama şeyle yaparız tabii. Yani bölgenin Rumlarını anlatırız. İşte manastırlarını anlatırız. Mübadele öncesi sonrasını karşılaştırırız. Kapıdağ'dan bir bölüm çıkar. Ya yani o kadar kendi memleketimize de bir...
Kıyağımız olsun hocam. Evet yani. Hocam Burak Deligöz demiş ki eskiden çok önemli olan ama şu anda adını bile bilmediğimiz kaybolmuş meslekler, ilginç meslekler nelerdir?
Bu tam sana göre bir soru ya. Tam teknik bir soru. Çünkü sen böyle marangozluk seviyorsun. Ne bileyim böyle bakırcılar çarşısına girersin. Böyle tek tek bakarsın falan filan. Buna sen cevap ver bence.
Hocam galiba yani bununla ilgili yani bu sorudaki kasıt biraz şey antik mesleklerle ilgili bir şey. O yüzden hani ben de ilk önce senin dediğin gibi düşündüm ama bence kaybolan antik meslekler üzerine bir soru bu.
Yani ben o kadar şeylerini bilmiyorum. Yani mesela antik çağda yeni kayboldu ki bunlar. Yani antik çağda kaybolan bir antik meslek yok. Antik çağdan beri devam edip ancak şu endüstrileşmeli. Mesela daha benim çocukluğumda bile Gönen Çarşısı'nda at nallarını adamlar kendi yapardı. Eczaneler ilaçlarını kendi yapıyordu. Mesela yeni nesil bunu duyunca şaşırabilir. Eczane ilaç satılan yer değildi biz çocukken. Eczane ilaç yapılan yerdi. Hatta hatırlarsın şey denirdi. Şu eczaneye git sırt ağrısına bir bilmem ne yapıyorlar. Şuna git bir müsil yapıyor iyileşiyorsun falan. Eczanene şeyini hatırlarsın. Girer mi içe bir şeyler fokurlardı böyle her tarafta böyle. Kendi kolonyalarını kendileri yaparlardı. Diş macunlarını. Gazozcular vardı. Gazozu kendi yaparlardı gazozcular.
Doğru.
Kendi gazozlarını. Yani bunları hani ama tabii antik çağlardan beri gelip de yani bunların kaybolması aslında son 50 yılda 100 yılda oldu yani. Hani o yüzden dedim ki ben çocukken at arabalarıyla hala şey bütün aksamını kendisi yapardı. Bakırcılar çarşısı, kalaycılar. Kalaycıları hatırlarsın. Mahallede tabii, gezerlerdi. Tabii. Kayboldular gittiler. Kalay malay mı kaldı yani şimdi anlatabiliyor muyum? Yani hani öyle kastediliyorsa biz de biraz sonlarına yetiştik. Ayı oynatıcıları mesela işte kaybolan bir meslek olarak.
Bak, doğru.
Yani, şimdi, yani sokağın ortası ayı geçiyordu. Sen mi anlattıydın ya gemiye binmişsin sen böyle ayı da böyle gemi ayı mesela İstanbul'a gidecek adalara falan ayı oynatıcı bildin gemiye biniyorlardı ayı oturuyordu şey. Normal yolcu gibi otururdu şey koltuğa ayı. Öyle giderlerdi yani. Mesela bak al sana kaybolan meslek yani ayı oynatıcı gibi. Yani bilmiyorum çok var tabii de eğlenceli konu ama düşündükçe aklıma geliyor yani eski şeyler şimdi. Mesela sucular gezerdi. Eskiden böyle şey su yok markette su falan satılmaz. At arabalarının arkasına böyle varil varil su yüklenirdi. Mahalle mahalle dolaşılıp su satarlardı onlar. Kalite şey su yani tatlı su şeyi satarlardı. Kaybolan meslekler işte.
Yani evet sen tabii biraz daha romantik baktın konuya ama ben buradan daha çok önemli usturlapçılık, efendime söyleyeyim tablet yazıcılığı, bilmem necilik falan filan öyle şeylerin kastedildiğini düşünüyorum.
Tamam o zaman biraz. Sen girişte dedin mesela ben de hala defterlerimi kendim dikiyorum. Ben de şey mesela ciltlemeyi de millet yanlış biliyor. Bak sert kapaklı kitabı ciltli yazıyor mesela. Kitap satıcıları bile öyle yazıyor. Cilt o değil ki. Cilt yandan iple dikmek demek. Yani o ciltli kitap deyince o aslında onun şeyi hardcover sert kapaklı demesi lazım. Hı-hı. Şimdi mesela kitap satıyor ya, hani normal kapak 10 lira, ciltli kapak 50 lira diyor falan. Ciltli ki o cilt, onun yandan onu ben yapıyorum mesela, bak kaybolan mesleklerden biri. Sadece iki öğrenci merak etti bugüne kadar. Yani kaç kursta bunu anlattım atölyelerde falan. İki öğrencim oldu bugüne kadar. Bu kadar kaybolan bir meslek yani. Hani bütün defterlerimi kendim dikerdim. Kenevir ipiyle dikilir o. Hı hı. Kenevir ipi ve pamuk ipiyle dikilir. Ve 500 yıl, 1000 yıl durur. Yani orta çağdaki bir adam nasıl defter dikiyorsa, kitap dikiyorsa ben hala öyle dikiyorum. Ama tabii şimdi bu övünülecek bir şey mi? Senin dediğin gibi delilik işi mi? Git al kardeşim şeyden market, ne uğraşıyorsun falan da diyebilirsin yani. O bu kaybolan mesleklerden birini ben yapıyorum.
Mesela. Hocam bir de kısmetçilik vardı bak mesela, o da kayboldu galiba. Bizim Biga'da en son ustası vefat edince herhalde arkadan bir çırak da yetiştiremedi. O da tarihe karıştı ve o da anladığım kadarıyla artık pehlivanlar daha fabrikasyon şeyler giyiyorlar diye düşünüyorum. Neyse tabii. Devam ediyorum. Armağan Ülkünç demiş ki varlığı, kültürü, gelişmesi tamamen Nil'e bağlı olan, Yunanlar gelene kadar deniz kenarına kasaba dayı kurmayan, denizle hiçbir ilişkisi olmayan, sanatından geleneğine her şeyle nehir toplumu olan Mısır'ı sadece coğrafi konumu gereği Akdeniz toplumu saymak gerekir mi?
Gerekmez. Benim Akdeniz diye bir kitabım vardı. Bir 2-3 yıl önce basıldı. Orada zaten Mısır'ın hani gerçek bir Akdeniz uygarlığını temsil eden bir örnek olmadığını söylüyoruz. Çünkü adam denizle hiç ilgilenmemiş Mısırlı. Ne bileyim işte böyle nehir uygarlığıdır. Hatta Mısır'dan kalan gemiler bulundu. Arkeologlar buluyorlar gemileri. Gemilerin tabanını inceliyorlar. Yani denizde yaşayan bir midye mi yapışmış yoksa tatlı suda mı kullanılmış bu gemilerde? Hepsi tatlı suda kullanıldığı ortaya çıktı. Yani hiçbirine şey yapışmamış. Yani tuzlu sulardan bir canlı izi yok. Ama gene de Mısır'ı Akdeniz'in dışına da çıkaramıyoruz. Çünkü çok etkilemiş diğerlerini.
Hmm.
Yani bugün eğer Mısır olmasaydı hani Girit kültürü gelişmezdi. Yunan kültürü hep örnek olarak Mısır'la başladıkları için. Yani kendine örnek aldıkları orası. Yani Mısır'ın kendisi Akdeniz'e ilgilenmiyor ama diğer Akdenizliler Mısır'la ilgileniyor. Yani o diyor ya hani elma seni seviyor diyor. Sen de neydi o?
Hocam şey Mısır Akdenizli değil ama Akdeniz biraz Mısırlı diyebilir
evet,
miyiz?
Toparladın işte edebiyatın gücü.
Hocam Türk mitolojisinde sizi en çok etkileyen hikaye ve olay nedir? Teşekkürler demiş Utku Doğuş Tokdemir.
Vallahi burada benim dediğim gibi mesela Basat'ın ya da Basat ya da Vasat Basat değil mi? Hı-hı. Basat'ın Tepegöz'le mücadelesi. En sevdiğim hikaye bu. Ve bunun kim kimden bunu almıştı. Yani Odysseus'ta da var ya aynı şey. İşte diyorlar Odysseus Yunanlar mı bizden aldı biz mi? Yoksa herkes Kafkasya'dan ortak bir kaynaktan alındı diye iddia ediliyor. Benim en sevdiğim şeydir yani Tepegöz öyküsüdür. Dede Korkut'ta anlatılan öykülerdir. Şahsi olarak bu yani en sevdiklerim.
Ben hocam şeyleri çok severim. Albızları, abasıları. Yani onlar biliyorsun kendi içinde böyle yüzlerce çeşittir falan filan.
Tarkan diyordu değil mi? Albızlar götürsün seni diye. Yok şey Karaoğlan, Karaoğlan diyordu. Karaoğlan diyordu.
Albızlar. Onlardan biri mesela işte bu Alkarısı, Albastı bilmem ne falan filan da bu albızlardan, abasılardan biri. Fakat şeyi çok severim ben. Arap diye bir karakter vardır hocam. Şeylerde... Tünellerde, madenlerde, dar geçitlerde insanların karşısına çıkar ve bu maden kimindir, bu tünel kimindir, işte bu mağara kimindir diye sorar. Sen yanılıp ya işte burası şey Osman Ağa'nın madenidir falan filan dersen madeni başına yıkar. Ama burası senin madenindir Arap der onu översen sana hazinenin yerini gösterir. Bunu da şeye bağlıyorum işte böyle madenler kazılıyor. İşte oradan bir takım madenler çıkarılıyor. Çok derinlere, yerin derinliklerine iniliyor ve bir takım kazalar meydana geliyor. Ve bu kazaları mesela şimdi çok basit bir şekilde açıklıyoruz. İşte bilmem ne gazı sıkıştı, yok işte bilmem ne desteği, işte zarar gördü, şu oldu, bu oldu falan filan ama o zaman bu kadar hani ayrıntılı açıklama yapacak araç ve imkanlara sahip olunmadığı için bunu açıklayacak bir şeye ihtiyaç var tabii. O da Arap. Adı neden Arap bilmiyorum ama yani hani zamanla Anadolu'ya geldikten sonra mı Arap oldu? Belki orada daha başka bir şeydi. Çünkü şöyle bir şey hatırlıyorum. Benim bir yaşlı komşumuz vardı. Yani annem kardeşim de beni ona bırakırdı çocukken, hani böyle çarşıya pazara çıkacağı zaman. Babaanne derdik ona, hiçbir akrabalık bağımız yoktu ama. O da Bandırma'da şeyde otururdu. Bu tünel var ya, ama şey tarafı, süper pavyon tarafı yani. Şey, yani
demir yolundaki şey. Ha.
O şeyde, o tünelin hemen üstünde otururdu. Mesela dışarı çıkacağın zaman beni şey diye korkuturdu. Sakın tünele gitme, tünelde kara adam var, başına yıkar orayı. Altında aynı kalırsın falan derdi. Evet yani böyle aynı şeyin devam ediyordu ama mesela onlar kara adam diyorlardı. Belki de zamanla Arap oldu bilmem ne falan.
Zamanla Arap olsa da başta kara adamdır. Çünkü bu Mehmet Siyah Kalem var ya, büyük ressam. Onun o cinleri de şey, biliyorsunuz kara karadır hep böyle.
Evet evet. Evet evet. Tabii. Yani şey, bu hikayeyi severim. Bununla ilgili bu arada Bandırma'dayken seninle konuşmuştuk. Yakın zamanda okudum. Türk Canavarları Sözlüğü diye çok güzel bir sözlük okudum. Yani Türk mitolojisindeki karanlık varlıklar üzerine yakın zamanda çıkmıştı bir kitap. Çok beğenerek, çok severek okudum. Onu tavsiye etmiş olayım böylece. Bir sonraki soruya geçiyorum hocam. Semih Kara demiş ki, Yahudi tarihi ile ilgili bir program yapmayı düşünüyor musunuz?
Düşünüyoruz. Düşünüyor muyuz?
Düşünüyoruz hocam. Ben yani yakın dönem Yahudi tarihi ile ilgili benim de anlatmak isteyeceğim bir sürü şey var. Biliyorsun ben de master'da ve yarım bıraktığım doktora da şey...
Modernleşme çalışıyordum. Yahudi modernleşme.
Hep Yahudilik çalıştım. Yani Yahudilerin son, özellikle Türkiye Yahudilerinin son 200 yıllık tarihine aşinayım diyebilirim. Sen de ta işte Bizans Yahudileri diye bir kitabın var. Onun da burada reklamını yapalım.
O zaman bölüşürüz.
Yani sen bir yere kadar getirirsin, oradan ben alırım. Bir Yahudilik tarihi konuşuruz. Hatta bir bölümde çıkamayız işin içinden bence. 2-3 bölüm bile yapabiliriz. Hocam, Bilal Habeş, also known as Şekerim Erenler. Hocam bak, böyle sessiz gülüyorsun, tamam mı? Ben seni kameradan gülüyorum ama gülüşün şeye yansımadığı için.
Hocam şimdi ne kahkahalarla mı gülsem, sonra alınca kahkahalar. Oturmuş o kadar özenip kendine bir kapsamlı da bir...
Ha, o zaman şey da ben var. Kendi kendime gülüyormuşum gibi
ya şimdi görünüyor. Mesela Diego Armando Sanchez Velasquez Maradona diye gidiyordu ya, onun gibi böyle bir...
Demiş ki hocam, nehir ve su konusunda şanssız bir coğrafya olmasına rağmen İran nasıl oluyor da bin yıllar boyunca imparatorluklar ve devletlere ev sahipliği yapıyor? Töre Hoca bununla ilgili Hediye Hanım'ın yeğeninde konuşmuştu ama tam olarak nasılını anlatmamıştı diye hatırlıyorum. Evet hocam, işte hesap günü geldi, buyur.
Ya devasa bir kavram İran. Yani bugün bile büyük. Bugün bile 2,5 katı mı ne Türkiye'nin, değil mi? Coğrafya
evet.
Olarak.
Evet evet tabii.
Bunun yani daha Safaviler çağında Azerbaycan da şeydi tamamı yani. Gürcistan falan da İran'ın içindeydi. Afganistan'ın bir kısmı da İran'ın içindeydi falan, daha da büyüktü. Bir de bunun antik çağa indirdiğinizde daha da büyüktü. Yani mesela işte Persler...
Üstelik sınırların da daha geçirgen olduğu bir çağ.
Yani Perslerden bahsediliyorsa, yani nasıl bu kadar kurak yerden bu medeniyet nasıl çıktı? Şimdi Persler dediğimiz yer bir ucu Indus Nehri, bir ucu Tuna Nehri. Trakya'nın bir kısmını da alıyorlar çünkü bunlar. Bir ucu da Nil Nehri. Yani çok uzun bir süre İran imparatorları aynı zamanda Mezopotamya'yı da yönettiler.
Ama hocam Şekerim Erenler de şeyi soruyor. Diyor ki yani çıkış noktasına itibariyle sonuçta İran'dan çıktı bu. İran'ın kendisinde bu coğrafi zenginlik yokken nasıl buradan büyüdü de bütün o Mezopotamyalara, Induslara kadar gitti?
Ya şey çok çorak değil. Hani bu Pers, Fars bölgesi yani. Hani kastettiği şey Persis. Gördüm de bir yer gözüme. Yani o kadar çorak değil. Tarım marım yapılan bir yer yani hepten. Ama ülkenin yarısı da çöl yani. Büyük kısmında mesela.
Deşti Kebir.
Kebirler şeyler falan var ya. Ya Pakistan, bugün modern Pakistan tarafı olan, o tarafı olan bölgeler falan. Verimsiz yerler. Verimli yerler Mezopotamya'ya yakın olan Batı İran. Bir de Azerbaycan bölgesi. Orada işte Aras Nehri var. Oralarda zaten pirinç falan yetişiyor yani.
Ve Hazar kıyıları.
Hazar kıyıları zaten şey gibi. Karadeniz bizim gibi. Karadeniz bölgesi. Ormanlık yani. Doğrudan orman. Cengel diyorlar zaten. Hı hı. Doğrudan. Yani böyle şey bir ülke değil. Böyle Arap çölü gibi bir ülke değil. Ama belli bölgelere verimli. Verimli alan kısmı az. Diyelim ki Türkiye'nin %80'inde tarım yapılabiliyorsa işte orada %20'sinde yapılıyor gibi düşünün. Hı hı. Ama o bir de sınırları da büyük olduğu için.
Tabii bu bir de yani güncel istatistikler bunlar. Yani bundan 2000 yıl önce belki daha yeşil bir yerde. Daha yeşil tabii. Bereketli.
Şimdi hani biz bugünün İran'ı daha çorak. O zaten her yerde belli oluyor. Ormanlar birçok yerde çekilmiş. Yani bir çocukluğumuzda bir tarih atlası görmüştüm. Yani tahmini ormanları gösteren İskender zamanında kesinlikle böyle bir İran'da yok yani. Anadolu'da o zaman şey. Hani evliya ile dalga geçerler ama hani maymun atlaya atlaya Ankara'dan Konya'ya gidiyormuş falan. Anadolu'da daha yeşildi yani.
Tamam hocam. Yaşar Sever soruyor. En sevdiğiniz yemekler listesi top 3 yapın. Hep derin mevzular, hep derin mevzular olmuyor. Biraz kafa dağıtalım diyor. Hocam en sevdiğin 3 yemek neler?
Çok rahat söyleyebilirim. Pirinç pilavı ve işte yoğurt.
Bu kadar mı?
Bu kadar. Bu konu hakkında hatta şey dedim. Hani böyle bunu daha sonradan ben bir kitapta okudum. Bunlar genetikmiş. Bunların çoğu. Mesela şimdi bizim atalar yani Orta Asya'da pirinç tarımı yapıyor ya bunlar. Hı hı. Var yani eskiden.
Hocam sen Kütahyalı değil misin köken olarak?
Evet, babamın babası.
Babamın hocam bir Rasim Ozan bir sen.
Evet, en meşhur Kütahyalı. Şimdi Kütahyalı temsil eden adama bak. Şimdi ama tabii babaannemler şey Balıkesir. Yani o babamın babası Kütahya, öbür taraf
Balıkesir. Hocam ama biliyorsun Türklerde baba tarafı şeydir yani. Baskındır.
Bizimki iç güvesi gelmiş damat.
Hocam olarak. niye utanıyorsun? İnsan Kütahyalı da olabilir yani. Niye bunu
çünkü
bu kadar?
Çünkü hiç şey görmediğim bir yer yani. Bir hepsi Balıkesir'de büyümüşler, doğmuşlar. Yani tamam, göç neyse. Etmişler, yerleşmişler Balıkesir'de. 130 senedir, 180 senedir Balıkesir'de adam. Bu şey çıkardı ya devlet bir ara. Devlette bilmem ne soykütük bir şeyleri. 1830'dan beri Balıkesir'den adam. Ne diyeyim şimdi adamlara? Neyse. Hani o Çinliler yoğurt yiyemiyormuş mesela. Laktoz problem şey var ya. Genetik olarak yiyemiyorlar. Peynir, yoğurt vesaire süt tüketemiyorlarmış yani. Vücut kabul etmiyor. Çünkü binlerce yıl hiç hayvancılık yapmadıkları için. Yani bir tek işte biliyorsun domuz yetiştiriyorlar. O da süt sağılan bir hayvan değil. Türklerle Çinlileri o genomcular öyle ayırt ediyor mesela. Hani adam Çinlileşmiş ama.
Yılan şu yoğurdu falan diye. Hayır, falan diye.
Evet, laktoz meselesi o şey alerjiyle ayırt ediyorlar. Çok ya iyi. Şimdi ırkçılık yanlış bir şey ama yani ırksal tartışmalar bilimsel olarak bunların şeyleri var ya yapıyor adamlar yani. O yüzden hani mesela.
Hocam artık kendini daha fazla saklamaya çalışma. Sen gizli ülkücüsün. Yapacak bir şey yok.
Ben yoğurtçuyum.
Yani böyle diyorum. Sen Kütahya kökenli bir ülkücüsün. Yapacak bir şey yok. Şimdi hocam Semih.
Senin en sevdiğin yemekler ne? Dur.
Ha evet hocam ben de böyle nohutlu tavuk pilav ve ayran severim. Yakınız birbirimize. Fakat yani birçoklarını kınayacağı bir alışkanlığım var benim. Ben ayranı pilavın içine dökerek yiyorum hocam.
O zaman yani, benim yanımda yeme asla. Çünkü ben.
Evet maalesef o yüzden hep yalnız kaldım. Yıllarımı hep yalnız geçirdim. Kimsenin yanında pilav yiyemediğim için. Hocam Semih Kara soruyor. Diyor ki Töre hocam. Doğrudan sana adres hocam. Hı. Türkiye Osmanlı toplumsal yaşamının sekülerliği üzerine bir kitap yazma fikrinin olduğunu söylemiştin. Bu konu etrafında birkaç program da yapabilirseniz çok seviniriz demiş. Ayrıca yine bu konuyla ilgili kitap önerebilir misiniz? Bölüm kaydederiz. Ona cevap vermene gerek yok. Bir iki tane kitap öner ve ilerleyelim.
Vallahi Timur Kur'an'ın kitaplarına bakabilirsiniz. Mesela Yollar Ayrılıyorken. Yani doğrudan o Türk toplumundaki seküler kaynaklarla ilgilenmiyor ama yani bunu iyi araştıran biri dönemi. Yani bu kaynak olarak onun kitaplarına bakılabilir.
Hocam Can Papuççuoğlu soruyor. Diyor ki Diyanet İşleri Başkanı yakın zamanda Arapça sorulan bir soruyu anlamadı. Acaba bunun sebebi sizce gerçekten Arapça bilmemesi midir? Yoksa daha önce bahsettiğiniz üzere Kur'an-ı Kerim'deki Arapçanın konuşma dilinden farklı olması mıdır?
Bu senin de başına gelmişti değil mi? Yok senin konuştuğun.
Benim başıma tam tersi geldi hocam. Tam benim konuştuğum geldi. Arapçayı anlamadılar.
Evet.
Anlamadılar değil de adamlar dalga geçtiler benimle. Anlatmıştım. Herhalde gene bir programda anlattım. İshal ilacı ararken bir eczanede böyle fasih Arapça konuşunca eczacı ayağa kalkıp önünü iliklemişti.
Dedesinin dedesi gelmiş. Şimdi bu konunun iki cevabı var. Bir evet. Yani Diyanet İşleri Başkanı'nın öğrendiği Arapça, fasih Arapça olduğu için Irak'taki, işte Suriye'deki,
öğrendiğini varsaydığımız.
Yani şuradaki öğrendiğini varsaydığımız Arapça. Sokak konuşmalarını o öğrendiği Arapçayla, yani çalıştığı Arapçayla anlamaması normal, anlamayabilir. Ama Diyanet
Hocam
İşleri
çok özür dilerim.
Baş...
Şuraya küçücük bir parantez açabilir miyim? Ben hadiseyi bilmiyorum. Yani olay nerede oldu? Bir basın toplantısında mı oldu? İşte sokakta gezerken mi oldu bilmiyorum
Irak'ta
ama.
Irak'ta olmuş galiba.
Irak'ta.
Irak'ta bir gazeteci bir şeyler sormuş. Şimdi hatırlamıyorum ne sorduğunu. Soru da
ama
çok basit bir soru.
Kıymetli hocam. Şöyle de bir şey var. Yani dışarıdan gelmiş muteber bir konuğa da sokak Arapçasıyla konuşmazlar zaten. Yabancı sokak Arapçasıyla konuşmazlar. Fasih Arapçayla konuşmuşlardır.
Hayır, şeye geleceğim şimdi. Fasih Arapça meselesinden çıkaracaktım zaten. İkinci söyleyeceğim şey şu. Ya o makama, o mertebeye gelmiş biri biraz sokak Arapçası ya da ne Arapçasıysa günlük Arapçayı da biraz bilmek zorunda yani. Ya ben sadece ölü dil biliyorum. Onun dışındaki konularla ilgilenmem deme bence bana göre lüksüne de sahip değil. Yani artık bir zahmet hani Arapçanın modern yorumlarını çünkü ne yapacaksın sen? Bunları takip etmiyorlar mı yani? Arabistan'da yazılan kitaplar, konuşulan tartışmalar, şunlar bunlar. Ya da şöyle bir yüz binlerce çocuğa Arapça öğrenmeler için dolaylı ve doğrudan yollarla baskılar yapıyorlar yani. Şimdi mesela ders seçemiyorsun. İşte o ders çıkıyor karşına. Falan dilden 5 tane öğretmen atarken Arapçaya 5000 tane öğretmen atıyorsun falan. Yani çocuklara sürekli bunu telkin ediyorsun. Bunu
bari sen öğrenseydin.
Kendinde bir zahmet öğreniver ya. Her türlü Arapça yani. Ya ben fasih biliyorum. Şey var da İbni şeyde konuşmuştuk ya. İbni Batuta sıkıştırıyor hocayı Arapça bilmiyordu. Hatırlıyorsun değil mi? Bolu'da mı, Gerede de mi ne bir yerde bir hocayla
evet,
karşılaşıyor.
Evet, evet.
İşte ben Farsça biliyor adam. Ben eski Arapça biliyorum. Bunun dediklerini anlamadım diyordu. Tam böyle hani madem hocasın git şu Arap'la konuş diyorlar da imam konuşamıyor ya. Aynı hikaye.
Hocam Kapıcılar Kralı'ndaki Merak teyze tam performans devam ediyor ve bir sorusu daha var.
Canlı mı geliyor bunlar yoksa sana?
Hocam bu soruların sonu yokmuş yalnız ya. Tek tanrı inancına sahip dinlerde cinselliğin daha tabu niteliğinde olması sadece pagan kültürlere olan tepkiden mi kaynaklanıyor? Yoksa soyu kontrol altında tutmanın iktidar lehine olmasının da etkisi var mı? Teşekkürler.
Uzun cevabı var. Paganizme tepkiden kaynaklanıyor. Bir, aileyi yüceltip soyu arttırma amacından kaynaklanıyor. İki, tanrıçaların silinmesi, yani çok sayıda kadın tanrının ortadan kalkmasıyla tek tanrı kalınca, tek tanrı kalınca da erkek tanrı kalıyor. Yani her ne kadar bunlar tanrı erkek değil diye deseler de hayır. Yani Hristiyanlar da, Müslümanlar da, Yahudiler de sıkıştıklarında, zorlandıklarında o tanrı bir baba olarak, bir erkek figür olarak görürler. Ki bu uzundur hikayesi. Mesela Kur'an'da ne geçer? O orayı yarattı, gökleri yarattı, şunları yarattı derken ne der? Hive der değil mi?
Evet, evet.
Hive der yani.
Şeyde, bütün,
yani.
Bütün dillerde şeydir.
Hive der yani. Şeyde de öyledir. İncil'de de öyledir. He diye geçer falan.
Evet, aynen.
Bundan da kaynaklanıyor ama uzun bir konu yani. Hani o cevabı.
Hocam, Malt Mazel, inşallah yanlış okumuyorumdur ismi. Diyor ki, Töre Hoca sayesinde prehistorya alanında ilerlemek istediğime kanaat getirdim. Acaba amatörlere bununla ilgili neler önerir? Bir de Aryan tarihi ile Türk tarihi arasında karşılaştırma yapmak için nelere dikkat etmeliyiz?
Şimdi prehistorya için kitap önerisi mi o? Yani önerir derken...
Bilmiyorum nasıl ilerlemem gerekiyor.
Yani Gordon Childe'den başlanabilir. Onun Doğu'nun prehistoryası falan. Yani eskidir ama klasiktir.
Kendini yaratan insan.
Kitapları. Evet, kendini yaratan insan. Tarihte neler oldu? Yani bunlar klasiktir yani. Değeri asla kaybolmayacak kitaplardır.
İçindeki bir de Marcello Frangipani'nin kitabı vardı hocam. O da çok iyi bir kitap.
O da Yakın Doğu'da Devletin Doğuşu galiba. Olabilir, evet. Yani Aryanlar meselesinde de hani... Yani pek Türkçe'de bir şey yok. Benim nacizane öyle diyeyim artık. Yazdığım bir şeyler var. Bir Türk tarih teziyle Aryan teorisini karşılaştırmıştım. Bugüne kadar bak bu da senin çok ilgini çekecek bir konu. Sadece Kayseri Türk Ocakları incelemiş bu yazıyı. Yani diyorsun ya yok gizli şöylesin, gizli böylesin.
Gizli seni gizli bağlatsın.
Evet, Kayseri.
En sonunda Kurtlar Vadisi'nde bir karakter çıkacaksın hocam.
Olabilir. Kayseri Türk Ocakları bu konuyu böyle bir şey yapmış. Kendi arasında çalışma şey yapmış. Türk tarih teziyle Aryan teorisini karşılaştıran bir yazım var. Ona bakabilirler. Aryan teorisi ilginç.
Nerede? Nasıl bulacağız biz onu?
İnternette var ya. Töre Sivrioğlu, tamam. Aryanlar. Aryanlar diye Wikipedia'ya bile koymuşlar o yazıyı. Çünkü yok yani şey yok. Aryanlarla ilgili bir Türkiye'de şey yok yani. Fazla böyle ilgilenilen bir konu değil yani.
Biraz Aryan gönüllüsün diyebilir miyiz?
Evet. Aryan.
baba olduğum için biliyorsun artık baba şakaları yapabiliyorum yani.
Aryan.
Hocam Ayşegül soruyor.
Ya bir dakika yalnız. Ben Aryan yazıyorum makalede. Bilgisayar
hep Ayran diye düzeltiyor değil mi?
Ben 30 kere yazdım o yazıyı tekrar baştan. Bilgisayarı düzeltmiş gibi yüzüne.
Yani tek eğer tek bir yerde kaldıysa Ayran
tabii
diye.
Tabii evet, kusura bakmayın. Yani hala da denk gelirsiniz. Yani Ayranlar şuraya geçti, burayı ele geçirdiler.
Hocam Ayşegül soruyor. Diyor ki 11 yıldır Osmanlıca metin okuyorum. Hala nadiren okuyamadığım kelime çıkıyor. Mahir Bey'e sorabiliyor muyuz? Tabii ki sorabiliyoruz. Aklımın ereceği bir şeyse seve seve yardımcı olmaya çalışırım ama 11 yıldır Osmanlıca metin okuyabilen birine benim ne yardımım dokunur? Tamam, onu ayrı mesele.
E canım ama 30 sene adam da Diyanet İşleri Başkanı, ömrünü şeyle geçirmiş de düşün yani.
Bu arada ben fena okumuyorum ha Osmanlıca. Yani ben Latin harfleri okuduğumuzda okuyorum.
Hayır ben yani. Sen iyi okuyorsun. Ben mesela el yazısı okuyamam. Ya benim dedemin şeyini sen okudun işte. İzmir Muallim Mektebi mi? Ne yazıyordu arkada öyle bir?
Bak, onu bak, şey de yapıyorum yani, yazabiliyorum. Fena değilimdir yani.
El yazısında iyi okuyorsun. Da. Ben mesela matbu okuyorum. Rıka'da falan ama el yazısını okuyamam ben.
Bir de hakkınızda nerede ne yazılıyor bilmiyorum ama ben bir dinleyici olarak en az 3-4 kere bütün bölümleri dinlemişimdir. Allah sizden razı olsun. Lütfen kulak asmayın. Dostluğunuzun hayranıyız diyorlar hocam. Dostluğumuzun ben de hayranıyım. Burada hiç mütevazı olamayacağım yani. Var mı yorumu bununla ilgili?
Yo, ne güzel sözler canım bunlar.
Hocam Aga Deli Sargon sormuş ve herhalde kendiyle ilgili sormuş diye düşünüyorum. Çünkü Sargon, Kiros gibi Mezopotamya ve Anadolu bölgesindeki kurucu babalardan bahsedebilir misiniz demiş. Elbet bir gün bahsederiz deyip geçeyim bunu çünkü.
Evet, bahsederiz. Zaten böyle bir kitap da hazırlıyoruz.
Evet,
belki bir, onu da söyleyebiliriz.
Çocuklar için harika bir kitap hazırlıyoruz. Kim bunlar diye.
O da hatta o listede Şarukin ve Kiros hep, Kuraş hepsi
evet,
var.
Evet, Sargon aynen öyle. Hepsi. Aynen öyle. Hatta söylemiş miydik bunu? Çok kitabın sihirli bir tarafı var bizim açımızdan. Kitabı ben yazıyorum. Yani Töre ile beraber yazıyoruz. Tabii Töre şey sufle veriyor yer yer bana. Töre çiziyor. Töre'nin çizdiklerini ben sonra renklendiriyorum. Ve böyle tam full imece bir iş yapıyoruz. Ve çok yakında okuruyla buluşacak diye ümit ediyoruz. Hocam İbrahim demiş ki, hocalarım. Podcast'in sonunda değindiğiniz Mevlana mevzusuna dair. Mevlana'nın müridi Ahi Evran'ı katletti. Mevlana Ahi Evran'ın ölümüne neden oldu? İddiaları ne kadar doğru? Cevaplarsanız sevinirim demiş. Biz böyle bir şey mi dedik?
Hayır, biz demedik. O yani böyle bir iddia var diyor. Yani onun hakkında ne düşünüyorsun?
Ahi Evran Nasrettin Hoca'ymış hocam. Ne diyorsun bu işe?
Yani o kanıtlanabilir bir şey mi?
Değil ama öyle bir dedikodu varmış.
Ya Mevlana'nın politik yapısını bizim çok konuşmamızın manası yok. Yani mesela diyorlar işte Moğol ajanıydı, şuydu, haindi falan. Bunlar biraz anakronik de hikayeler. Ama o zaman biz ne demiştik? Evet, doğru, Moğollarla işbirliğinden yanaydı. Çünkü o dönemin kafa yapısı da bu yani. Hani hı-hı, Tanrı'dan geldi bunlar diyor, ne yapayım diyor. Yani gelmiş, hı-hı, adam dünyayı ele geçirmiş. Bu diyor ilahi takdirdir. Yapacak bir şey yok. E tabi bugünden bakınca böyle işte milli, bağımsızlıkçı, ulusalcı vesaire kafayla bakarsan çok yanlış bir hareket ama senin öyle bakman daha yanlış bir hareket yani. Yani Mevlana'dan şey beklemen, ne bileyim Vatan Partisi miydi neydi işte onlar gibi bir hareket beklemen.
Zafer daha, Partisi hocam.
Zafer Partisi işte yani onu beklemen daha yanlış bir hareket. Yani.
Moğollara sınır kapıları kapatılsın.
Her yer Moğol doldu.
Hocam varlık
Tatar diyordu onlar biliyorsun.
Tatar Moğol. Tabii. Moğol Tatarı hatta.
Evet, Kara Tatar diyorlar.
Varlık yükü sormuş. Batı medeniyeti mümkün medeniyetlerin en iyisi midir sizce?
Bence süper bir soru olmuş.
Ama
cevap verebileceğim yani soru değil bence. Böyle hani evettir ya hayırdır la böyle hani kapatılacak bir cevabı olmadığı için. Bence bu soruya bırakılması gereken bir tartışma konusu.
Bratipus demiş ki selamlar, her bölümü defalarca dinlemişimdir, teşekkür ederiz. Size ve size bu fırsatı veren Sokrates'e çok teşekkürler. Biz de teşekkür ediyoruz. Sokrates'e bütün en başından beri bize destek olan, yardımcı olan, başta bir kere Sencer'e teşekkür ediyoruz. Yani Sencer olmasa.
Evet, çileyi en çok o çekiyor aslında.
Bu programlar size ulaşamaz. Tarsus kazısını sormak istiyorum. Bu konuda ne biliyorsunuz, ne düşünüyorsunuz demişler.
Bence ikimiz de buna cevap verelim. Çünkü sen de yakınlarda Tarsus'a gittin. Ben 7-8 ay önce bir Tarsus'a gittim. Böyle bir gündem var. İşte gizli İncil'ler falan aranıyor diye. Ama gerçekten benim bilgim de gazetelerde yazandan öte hiçbir şey bilmediğim gibi Tarsus'ta bu konuda böyle bana bir şey anlatan biri de olmadı.
Tarsuslar, sana oldu mu? Zaten Tarsus dışında Tarsuslular kadar, yani Tarsus dışında önemsendiği kadar Tarsus'ta önemsenmiyor bence kazı.
Evet ya, o kadar yer gezdik işte. Yeni uyurlara gittik, yatırlara gittik, kiliseleri gezdik, camileri gezdik ama hiç aklımıza yani ya burada da böyle bir kazı varmış falan gelmedi yani.
Yani çok spekülasyon var tabii orada, işte bir takım yok işte kayıp İnciller bulundu, yok işte başka evrenlere, başka gezegenlere açılan işte solucan deliklerin işte o şeyler var, Stargate'ler bulundu bilmem neler, işte yok oradan Kudüs'e kadar tünel varmuş, şuymuş buymuş, işte yok uyuşturucuymuş.
O şeyleri de söyleniyor ya, o Ayasofya içinde söyleniyor. Her şey yani söyleniyor. Oradan giriyorsun, şeyden çıkıyorsun falan. Onlar hep eskiden beri, Osmanlı'dan beri de var o hikayeler bir de. Yani.
Evet, evet.
Hani yeni de değil onlar yani böyle.
Evet tabii, hani şey bir... tabii çok ilginç hocam. Yani böyle dümdüz o alelade bir mahallenin ortasında bir evi böyle dört taraftan kuş atıp böyle kuş uçurtmayacak şekilde kontrol ederek orada birdenbire harıl harılı bir kazıya başlayıp milletvekillerini bile içeri sokmamak bilmem ne. Sonra da hadi kazı bitti bir şey bulamadık deyip kapatıp kaybolup gitmek falan. Bunlar şaibe yaratan şeyler, şüphe çeken hareketler yani, anlatabildim mi? O yüzden insanların böyle bir hani tepki refleksinin olması çok anlaşılır geliyor bana yani.
Ya Tarsus'ta kayıp bir İncil parçası ya da kilise bulunabilir. Bir havari mezarı falan, bunlar şey değil yani, kimse buna şaşırmaz. Çünkü Tarsus Hristiyanlığın en önemli şehirlerinden biri. Yani erken Hristiyanlıkların, yani koskoca Aziz Pavlus'un memleketi. Hı hı. O yüzden bu şaşırtıcı bir şey değil. Bunların böyle bir gizem oluşması da normal. Ama tabii işin içine böyle iyi saatte olsunlar falan filan katılması. Bu da bir gelenek ama. Bak demin bahsettim, Stefanos Yeresimos'un bir kitabı vardı. Konstantiniye ve Ayasofya hikayeleri diye. Yani yüzyıllardır insanlar bunları severek konuşuyorlar. Ve bundan 200 yıl sonra da Tarsus kazıları bunların içinde yer alacak yani kesin. Bu menkıbeler içinde.
Hocam daha çok soru var. Yani hakikaten çok soru var.
Tamam bitirelim.
Ama son iki soru alıp bitirelim. Hem süremizi açtık hem ben çocuğu okuldan almaya gideceğim falan filan. O yüzden son iki soruya geçiyorum. Yine güzel bir soru. Sorular genel olarak çok iyiydi ya. Sen de öyle düşünüyor musun?
Evet.
Yani buradan şey sonucunu çıkarıyorum. Gerçekten sağlıklı etkileşim kurabildiğimiz bir dinleyici kitlesiyle karşı karşıyayız.
Evet, gerçekten da öğrenmek ve meraklı böyle şey olan bir soru.
Bu sohbetin bir parçası olmak istiyor.
Her biri
yani
bir bölüme yol açabilecek falan sorular. Her biri böyle şey geliştirebilir.
Aynen öyle. Çok mutlu oldum ben de bu durumdan. Soru şu hocam. Hüseyin İstanbullu soruyor. Diyor ki, meskunlarının en çok değiştiği veya hiç değişmediği eski şehirler hangileridir? Terk edilmeyen, sakinlerin terk etmeyip her gelen yönetime, dine, mezhebe uyum gösterdi veya uyumsuz, biatsız olup meskunların tamamen sürüldüğü kentler hangileri? Mesela Orta Doğu ile sınırlarsak diye bitirmiş sorusunu.
Hepsi. Yani Orta Doğu'da neredeyse şu an bütün var olan, hatta dünyanın en eski başkenti Şam işte, öyle geçiyor.
Hı hı.
Yani eskiden 2500 yıldır hani, ama tabii terk edilen kentler var işte, Palmira gibi, Petra gibi, ama var olanların hepsi eskiden beri. Anadolu'da bir tek Adapazarı'dır modern kent.
Hı hı.
Osmanlıların hani İstanbul'a böyle malzeme getirirken bir mola yeri olarak kurdukları en yeni kent. Yani hatta şöyle söyleyeyim, Osmanlıların kurduğu tek kent Adapazarı'dır. Bir de belki...
Ordu var mıydı hocam?
Ne var?
Ordu.
Olabilir, onu bilmiyordum. Bak Adapazarı'da bir tanesi. Mesela Nevşehir'de derler ama o da vardı. Nisa vardı zaten orada. Hani onu biraz daha geliştirdi o damat İbrahim Paşa falan. Yani bütün diğer kentler Bizans'tan beri var. Biz bunu demiştik hatta. Bir Bizans'ı...
Ama soru şeyi soruyor. Meskunlarının en çok değişen, hiç değişmediği şehirleri de soruyor. Mesela yani... Şam belki sayılabilir. Yani orada işte yüzyıllardır Araplar yaşıyor mesela. Hani
ha şeyleri, halk yaşayanlar açısından da değişmiyor.
Evet, evet.
Ya o şimdi tek tek düşünmek lazım. Yani hani şimdi mesela doğuda birçok kentte eskiden Ermeniler yaşıyordu. Şimdi bilmem Kürtler yaşıyor, Türkler yaşıyor. Karadeniz tamamen...
Bağdat'ı
yani say, mübadele, o Lozan mübadelesi bir kere alt üst etti. Yani son 100 yıldaki bütün nüfus şeylerini falan. O çok uzun bir şey. Ama mesela yani Konya'da bile %25 Rum'du yani. Yani şehir merkezinde o Karamanlılar vardı mesela. Yani o çok zor düşünmemiz lazım. Ama mesela Şam'da da öyleydi ki, Arami kentiydi yani. O da sonradan Araplaştı yani.
Hocam Semih soruyor. Eventus bonus. Farklı bir açıdan bakmak istedim. Nasılsınız? Mahir ve Töre hocalarımız bu dünyada nereden gelip nereye giderler? Soru bu. Hocam vallahi bu arada meçhulden... senin sayende beni de hocadan saymaya başladılar. Ha. Hani evet. Sana hitap ederken bana da hocam hocam diyorlar.
Orhan Gencebay'ın şarkısı olsun. Vardı ya. Meçhulden gelmişim, meçhule giderim. Böyle bir yani onu o da cevaplaması çok zor bir soru. Nereye doğru gittiğimizi söyleyebiliriz. Nereden geldiğimizi çok bilmiyoruz da. Yani nereye gidiyoruz? Kendimizi geliştirip, yetiştirip, aklımıza mukayyet olup, insanlara, kendimize ve çocuklarımıza faydalı bir varlık olmaya çalışmaya doğru gidiyoruz. Yeteneklerimizi de ilerletmeye çalışıyoruz diyebilirim. Bu kadar mı?
Abi daha çok soru var ama gerçekten...
Bak iki tane daha var. Onları da ben söyleyeyim sana. Hı. İskender'in Hint seferi sorulmuş. Ben buralara gitmeyi düşünüyorum. Onu söyleyeyim şimdiden. İskender'in rotasına. Onu sonra
beraber
konuşuruz.
Beraber gideceğiz diye konuştuk ya. Şimdi ne oldu ki?
Gelebilecek mi sen?
Geleceğim tabii. Şey sen, Teoman sen ben üçümüz
yani
gideceğiz.
İndus'u, İndus'un kollarını falan. Yani İskender'in geçtiği yerleri gözümle görmek istiyorum. Ya bir kısmını gördüm de hepsini göremedim.
Hayır beni yanınızda istemiyor musunuz? Ben parlağım sakalım bakalım çıkmıyor falan diye.
Hayır canım senin şu an mesela bıyığın mıyığın iyi. Sen biraz sarısın sadece o yöre için. Ha, ama biraz seni biraz karartırız. Bir de bir şey daha var. Orada bir hata yapılmış. Bu hata hep yapılır. Onu dile getireyim. Bir soruyu da ben gördüm. Türklerle İranlılar arasında 1639'dan beri savaş olmuyor demiş galiba. Öyle bir şey var mı sende?
Bak, evet evet diyor? Görüyorum. James Black sormuş.
Ya ben okuduğumda hatırlamaya çalıştığım öyle bir şey var. Ne? Tam onu sorsana bana. Yani okusana
hocam
ne
diyor ki Türklerle İranlılar arasında 1639 yılından beri büyük bir çatışma yaşanmamasının nedeni nedir? Büyük bir çatışma diyor ama.
Ama gene de yanlış bir şey. Çünkü daha sonra da büyük çatışmalar var. Yani bu 1718-20'lerde bu Afşar Şah'ın, Nadir Afşar'ın savaşları var Osmanlı'yla. 1800'lerin başlarında da ciddi çarpışmalar var. Bunu senle konuştuk galiba Bandırma'da.
Evet evet.
1930'larda ağır isyanı sırasında bile bazı gerilimler var. Yani orada tam anlatılan şu, hazır fırsat bulmuşken söyleyeyim. 1639 Kasr-ı Şirin Antlaşması'ndan bu yana bizim İran'la sınırımız değişmedi. Sınır sabit. O hiç savaşmadıkları anlamına gelmiyor. Hiç karşılıklı çatışma savaşı olmadığı anlamına gelmiyor. O ne anlama geliyor? Ondan sonra yaşanan bütün savaşlarda kimse netice alamadığı için 39 Kasr-ı Şirin Antlaşması sınırına geri dönüldü. Doğru şey bu. Ama galiba son sınır şeyi o demin dediğim gibi Ağrı Dağı'nın bir kısmı İran'daymış. Onlar Türkiye'ye veriyorlar. Türk tarafı da birkaç köyü o tarafa veriyor. Öyle bir şey var 30'lu yıllarda şimdi hatırlamıyorum da. Yani tam nedeni o. O yüzden biraz yanlış bilgi çatışmalar var. Önemli de çatışmalar var diyelim. Ama bunun sebepleri konusu uzayacağı için neden bu kadar az ya neden bu kadar çoktu. Osmanlı ile İran'ın savaştığı dönemlerde var. Barışlı dönemlerde var ama bunun cevabı uzun sürer. O yüzden keselim.
Hocam hakikaten daha bir bu kadar daha soru var. Ki bunlar sadece...
Sadece bir Gönenli arkadaşın bir sorusu vardı. Ona bir memleket torpili yapalım diye düşünmüştüm ama şimdi hatırlamıyorum sorunun ne olduğunu. O da kusurumuza bakmasın hemşerimiz.
Daha bir bu kadar daha soru var ki bu dediğim gibi sadece Twitter'daki postumuzun altına sorulan sorular bunlar. Hani onun dışında bana işte Instagram'dan, şuradan, buradan işte bilmem ne falan filan gelen de bir sürü soru var. Onları da tabii araya sokuşturup bir türlü şey yapamadım, cevap veremedim. Sadece şey sormuştu hocam bana Instagram mesajıyla. Geçen bölümü senin mabedinde dudak dudağa lebalep yapmıştık ya. Onun fotoğrafını paylaşacağız demiştiniz. Niye paylaşmadınız falan demiş. Onun fotoğrafı Sencer de var hocam. Sencer onu şeyden Twitter hesabımızda paylaşabilir yani.
Ya bende de yok onun fotoğrafı yani. Eğer
sen, onu Sencer çekti çünkü şeyden.
Gocunmuş, gocunmasınlar bende de yok yani.
Durumlar böyleyken böyle. Güzel ilk soru cevap bölümümüze kıyasla daha yoğun bir evet. Bölüm kaydetmiş olduk. Güzeldi. Bir sürü cevaplayamadığımız yine çok güzel sorular vardı. Hatta yani 2-3 bölüm daha çıkarabilirdik buradan.
Bir tanesini de sormaman çok iyi oldu. Bir arkadaş şey sormuş. Kazılarda başınıza gelen ilginç olaylar hangileridir falan gibi. Yani o da vardı. Onu da hatırlıyorum. Görmüştüm.
Evet evet. Ben yani, özellikle kaçındım ondan.
Evet ben de kaçınıyorum. Şeye doğru konuşuruz yani. İyice böyle bir emekliliğimiz gelsin.
Bu arada bundan sonraki birkaç bölümümüzde belki bazı sürprizler olabilir dinleyicilerimiz için. Ama yani netleşmeden kimsenin kapısını çalmayalım diye söylemiyorum. Var mı hocam söylemek istediğin, toparlamak istediğin?
Ya herkese bolca selam gönderiyorum ve çok bu güzel sorular için teşekkür ediyorum yani.
Ben de teşekkür ediyorum hem sorular için hem senin güzel cevapların için hem de bizi dinleyip bu kadar ciddiye alıp bu kadar benimsedikleri, bu kadar bizimle etkileşime girdikleri için herkese çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere, ölmez sağ kalırsak bir sonraki bölümde yine tatlı şeyler, güzel şeyler konuşup aydınlanmaya, Törer Hoca'nın ışığıyla aydınlanmaya devam edeceğiz. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Ve müzik.